Ayrım 3.
Özel savaş konusunda uzman Amerikalı Franklin A. Lindsay, Gayri Nizami Harp adlı kitabında ne yapılacağını açık açık yazıyordu. Kendi personelimizi ve yardımda bulunduğumuz memleketlerin personelini yetiştirmek için bir eğitim sistemine ihtiyacımız vardır. NATO müttefiklerimizde müştereken komünist tecavüze maruz memleketlerde Amerika'dakine benzer enstitüler ve özel harp daireleri kurulmalıdır. Franklin A. Lindsay, Gayri Nizami Harp, sayfa 12. Ve Türkiye'de Özel Harp Dairesi Seferberlik Tetkik Kurulu adıyla 27 Eylül 1952 tarihinde kuruldu. Düşünceyi, finansmanı ve teçhizatı Amerikalılar verdi. NATO'ya bağlı olan bu örgüt sadece Türkiye'de değil bütün Avrupa ülkelerinde kurulmuştu. Hepsi birden Brüksel'deki NATO merkezinden idare ediliyordu. Gladio denilen bu gizli örgütlerin her ülkede kendi özel kod adı vardı. Ama hepsinin amacı aynıydı. Siyasi düşman komünistleri yok etmek. Gizli özel harp dairesi sadece savaş durumunda değil, komünistlere karşı iç politikada da kullanılacaktı. Amerikalılar içerideki komünistlere karşı Türkiye'yi koruyacak, kontur gerilla yetiştirecekti. İzmir Menteş'teki özel harp kampı 2 yıl içinde yetersiz kalınca Amerikalıların önerisiyle Eğridir Dağ ve Komando Okulu açıldı. Örgütün ilişki ağı içinde sadece askerler yoktu, sivil unsurları da vardı, faşist örgütler, mafya grupları gibi. Amerikalılar sadece özel harpçi subayları değil, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm personelini eğitimden geçiriyordu. Bu nedenle Anadolu'nun en ücra köşesindeki küçük birliklerde bile Amerikan ordusunun bir subayı vardı. Sınavdan geçirilerek seçilmiş Türk subayları Amerika'ya davet ediliyor, özel harp kurslarından geçiriliyordu. İlk giden 16 subay arasında ileri tarihlerde kamuoyunun yakından tanıyacağı bir isim de vardı. Yüzbaşı Alparslan Türkeş. Kansas eyaletindeki Amerikan Kara Harp Akademisi'nde eğitim görüyorlardı. Yalnız değillerdi orada. Bolivya, Şili, Brezilya ve Arjantin'den gelen subaylar da eğitilmekteydi. Kursun geri kalanını Georgia'daki Amerikan Piyade Okulu'nda görüp ülkelerine dönüyorlardı. Yüzbaşı Türkeş yurda döner dönmez gerilla eğitimi vermeye başladı. Amerika'daki staj dönemim bittikten sonra Türkiye'ye döndüm. Gelibolu'daki birliğime intikal ettim. Kısa bir süre sonra Çankırı Gerilla Okulu'nda gerilla öğretmeni olarak tayinim çıktı. Hulusi Turgut, Türkeş'in Anıları, Şahinlerin Dansı, ABC Yayınları 1995, sayfa 80. Amerikalılar sadece yerden mantar biter gibi ülkenin her yanına kurdukları askeri üslerde değillerdi. Neredeyse her taşın altında Amerikalı vardı. Cumhuriyet Gazetesi, Washington kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Türkiye'de 320'si Dışişleri Bakanlığı'nda, 144'ü Güvenlik Teşkilatları'nda ve 42'si de Ticaret Bakanlığı'nda olmak üzere 507 Amerikalı'nın çalıştığını belirtiyordu. Amerikalılar Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kaç Amerikalı'nın çalıştığını ise sır gibi saklıyorlardı. Cumhuriyet, 16 Aralık 1952. Sır gibi saklanan Amerikalılar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısını değiştiriyordu. Ordu Prusya ekolünü terk ediyordu. O yıllara kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Alman tarzı eğitim, öğretim ve talimleri yapılırdı ve orduya Alman disiplini hakimdi. Şimdi Amerikan ekolü hakim olmaya başlamıştı. Örneğin Alman ekolünde askerler tüfekleri sağ omuzda süngülü taşırken o yıldan sonra Amerikan ekolünün etkisiyle tüfekler sol omuzda taşınmaya başlandı. Alman ekolünde tüfeğin dipçiği yere değmezken Amerikan ekolünde tipçiğin yere değmesi şarttı. Alman ekolünde bir manga 14 kişiden oluşuyordu, Amerikan ekolünde ise bu sayı 11 kişiye düştü. Alman ekolünde her emir yazılıydı, Amerikan ekolünde ise sözlü. Yasalar bile değişmeye başlamıştı, assubay kanunuyla gedikli erbaşlar assubay yapılmıştı. O sıralarda liseyi yeni bitirmiş olan Hiram Abbas da kendi yaşamında değişiklik arayışı içindeydi. Hiram Abbas, Paris'te. Hiram Abbas, Saint Joseph'den mezun olduktan sonra öğrenimini yurt dışında sürdürmek istedi ve Paris'e gitti. Anne ve babası tek evlatlarının gurbet ele gitmesine epey karşı çıkmışlardı. Ama Hiram Abbas onları dinlememişti. Kafasındaki plana göre özel boks maçlarından kazandığı parayla Paris'te okuyacak ve üniversite bitirecekti. İstanbul'dan bindiği tren 3 gün 2 gece sonra onu Paris'in Gare de Lyon istasyonuna indirdi. İlk günler kendisine annesinin kuzenleri yardımcı oldu. Ancak akrabaları lüks içinde yaşıyordu. Onlara uyum sağlamakta zorlandı, yanlarından ayrıldı. Arkadaşlarıyla kalmaya başladı. Para sıkıntısı çekiyordu. İstanbul'dan gelen para yetmiyordu. Profesyonel maçlar ayarlayıp ringe çıkmak da kolay iş değildi. Savaşın ve Nazi işgalinin yaralarını yeni yeni sarmakta olan Paris, genç Hiram Abbas'ın gittiği günlerde Fransa'nın Vietnam'da sürdürdüğü sömürge savaşının protesto gösterileriyle çalkalanıyordu. Ayrıca Paris sokakları ABD'deki McCarthy'ci komünist avcılığının sonucu olarak karı koca Rosenberg'lerinin casusluk suçlamasıyla idama mahkum edilmelerine karşı gösterilerle de sarsılıyordu. Hiram Abbas'ın adlarını lise sıralarında öğrendiği aydınlar bu gösterilerin başını çekiyordu. Sartre, Camus, Aragon ve Picasso. Türk'üm dediği Fransızlar ona hemen Nazım Hikmet'i soruyorlardı. Türkiye'de yasak olan Nazım şiirleri onun gidişinden bir yıl önce Fransızca olarak yayımlanmıştı. Ünlü şairlerin dizelerinden şarkılar besteleyen Yves Montand sahnede Nazım'ın şiirlerini de okuyordu. Hatta Kerem gibi şiirine plak yapmıştı. Vatan haini komünist diye bildiği şairin yurt dışında bu kadar sevilmesini içine sindirememişti. Üstelik orada Türkiye'yi sanki solcular temsil ediyordu. Abidin Dino, Pertev Naili Boratav, Niyazi Berkes, Fikret Mualla. Şöyle ağız tadıyla Türk yemeği yenecek bir yer yoktu. Saint Michel Meydanı'nın arka sokaklarında Yunanlar domuz etinden souvlaki yani döner kebap yapıyorlardı. Ama o da ağza konacak gibi değildi. Bir tek Ermeni bir karı kocanın işlettiği Sofi'nin yerinde ucuza karın doyurulabiliyordu. Üstelik orada kuru fasulye ve pilav bulmak da mümkündü. Ama Saint Michel bulvarına çıkan ara sokaklardan Rue de Sommerard'daki bu ufacık dükkanda solcu öğrenciler dolduruyordu. Bu öğrencilerin çoğu da aynı sokaktaki Grand Hotel'de, De la Loire gibi ucuz otellerde kalırlardı. Paris'in güneyindeki Sit Üniversite çok büyük bir alanı kaplar ve burada hemen hemen her ülkenin bir öğrenci yurdu vardır. Bunlara İtalyan evi, Tunus evi vesaire denir ama bunların arasında bir Türk evi yani Türk öğrenci yurdu yoktur. Site yapılırken Türk hükümetine de bir arsa teklif edilmiş ancak zamanın başbakanı İnönü öğrencileri bir araya toplarsak hepsi komünist olur düşüncesiyle bu öneriyi kabul etmemiştir. Zaten Herifçioğlu Saint Michel'de koyu vermiş sakalı sözünün de bu öğrencilerden ilerisinin Türk Dışişleri Bakanı Turan Güneş için söylendiği rivayet edilirdi. Hiram Abbas Paris'te kendini nefret ettiği komünistler tarafından kuşatılmış gibi hissediyordu. Oysa Hiram Abbas ağzında piposu cebinde 3-5 frankla Paris sokaklarını arşınlarken bilmiyordu ki ileride meslektaşı olacağı Türk istihbaratçıların cebi o günlerde Amerikan doları görmeye başlamıştı. Amerika Türk istihbaratına da el atmıştı. Mah'ı Almanlar kurdu. Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıkan Türkiye, güçlü bir istihbarat örgütü kurmak için Almanya'dan Walter Nikolay'ı Türkiye'ye davet etmişti. Alman istihbaratçı Nikolay, Türkiye için hazırladığı eğitim planlarıyla birlikte 1926 yılının Ekim ayında gizlice Türkiye'ye geldi. İstanbul ve Ankara'da bir dizi eğitim çalışması yapan Alman istihbaratçı, bazı Türk meslektaşlarını da Almanya'ya kursa gönderdi. Gerek Türkiye'de kalıp eğitim alanlar, gerekse Almanya'ya gidenler istihbarat konusunda hiçbir şey bilmiyor değillerdi kuşkusuz. Üç esaslı miras devralmışlardı. İkinci Abdülhamid'in hafiye gizli polis politikası, 1908'den sonraki İttihat ve Terakki ve onun gizli örgütü Teşkilat-ı Mahsusa ve son olarak Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda işgalcilere karşı yapılan istihbarat çalışmaları. Bu istihbarat çalışmalarını yapanların başına gelenlerden Fethi Okyar, Hiram Abbas'ın büyük eniştesiydi. Anneannesinin kız kardeşiyle evliydi. Almanya'dan dönenler ilk istihbarat çalışmalarını Ankara Ulus'taki Efkaf Apartmanı ile yanındaki iki binada başladılar. MAH yani Milli Amele Hizmeti veya MEH Milli Emniyet Hizmeti 6 Ocak 1927 tarihinde kuruldu. İstihbarat işleri 1927'nin hemen başında ordu müfettişliklerinden alınarak yeni kurulan Milli Emniyet Hizmetleri Teşkilatı'na MAH verildi. Konuyla ilgili olarak Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak'ın 6 Ocak 1927 tarihli emri şöyleydi. Umumi merkezi Ankara'da ve şubeleri şimdilik İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır ve Kars'ta olmak üzere bir milli emniyet hizmeti teşkil edilmiştir. Şimdiye kadar ordu müfettişliklerince tedbir edilen istihbarat hizmeti bademe bu teşkilat tarafından idare olunacaktır. Başlangıçta MAH'ta A. espiyonaj, B. kontur espiyonaj, C. propaganda ve D. teknik ve destek faaliyetleri şubeleri vardı. Bu şubelerden C şubesi 1927 yılının ilk 6 ayı sonunda kapatıldı. 1956 yılında K şubesi kurularak komünizmle mücadele sorumluluğu B şubesinden alındı. 1962'de G şubesi kurulmak suretiyle bölücü ve yıkıcı faaliyetler ve güvenlik konuları bu şubenin görevi oldu. Bir başkan, 13 yönetici personel ve 4 şube şeklinde örgütlenen MAH'ın örgüt şeması başkan ve altındaki şubelerden oluşmaktaydı. Önceleri Alman Prusya ekolüne göre kurulan ve istihbarat yapan MAH, 1950'li yılların başında değişime uğrayarak Amerikan ekolünü aldı. MAH özellikle 1953 yılından sonra CIA'nın yerel bir birimi gibi çalışmaya başladı. Türkiye'nin dış istihbaratını CIA'ya bırakan MAH, tamamen iç politikaya ağırlık vermek zorunda kaldı. Peki bu değişiklik nasıl gerçekleştirildi? Mah'ın 12 yıl aralıksız başkanlığını yapan tüm General Naci Perkel, 1953 yılında sürpriz bir kararla Bağdat Büyükelçiliğine tayin edildi. Naci Perkel 1889'da İstanbul'da doğdu. Harp okulundan mezun oldu. Balkan Harbi'ne katıldı, esir düştü. 1915'te Irak cephesinde yaralandı. Aynı yıl İngilizlere esir düştü ve 5 yıl Hindistan'da esir kaldı. 1929'da binbaşı rütbesinde Mah emrine tayin oldu. 1934'te reis muavini oldu ve sivil kadroya geçti. İlk Mah reisi olan Tümgeneral Şükrü Ali Ögel'in 1941'de emekli olmasından sonra Milli Emniyet reisine getirildi. 1953'te Bağdat Büyükelçiliğine tayin edilmesi üzerine Mah'tan ayrıldı. 1954'te yaş haddinden emekli oldu. 1969'da öldü. Naci Perkel'in yerine Mah'ta görevli albay Behçet Türkmen getirildi. Behçet Türkmen 1899'da Mustafa Paşa'da doğdu. Atina Ateşe Militerliği, NATO Güneydoğu KKK yardımcılığı yaptı. 1951'de Mah emrinde görevlendirildi. 1953'te Milli Emniyet Hizmetleri reisliğine atandı. Albay Behçet Türkmen göreve başlar başlamaz aralarında Genelkurmay İstihbaratı'nda görevli Kurmay Yarbay Fuat Doğu'nun da bulunduğu 6 kişilik çekirdek kadroyu eğitim görmek üzere Amerika'ya gönderdi. CIA'nın istihbarat kurslarından geçen 6 kişilik ekip yurda döndüklerinde CIA elemanlarıyla birlikte Mah bünyesinde İstanbul Emirgan'da bir okul kurdular. Baş öğretmen Kurmay Yarbay Fuat Doğu'ydu. Türk istihbaratçılar bu okulda tıpkı CIA elemanları gibi operasyonel ajan olmak üzere yetiştirilmeye başlandı. Hiçbir maddi fedakarlıktan kaçınılmıyordu. O günlerde Mah Başkanı Behçet Türkmen, dünya servislerini dolaşmaya gidiyorum diyerek sık sık yurt dışına çıkıyordu. Öyle ki bu gezilerin süresi bazen 6 ayı bile buluyordu. Başkan Türkmen o döneme göre hayli iyi harcırah alıyordu. Behçet Türkmen dünyayı turlarken Hiram Abbas Paris sokaklarında volta atıyordu. Yeni mekan Ankara. Hiram Abbas'ın Paris sokaklarında dolaşması uzun süreli olmadı. Beklediği macerayı bulamamıştı. Boks maçlarından da istediği parayı kazanamamıştı. Paris'in ona göre tek güzelliği genç Fransız kızlarıydı. Paris macerası bir yıl sürmüş, parasız kalınca soluğu İstanbul'da almıştı. Bu kez ailesinin isteğini yerine getirecekti. Bürokrat olmak için Ankara'ya gidip Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde SBF okuyacaktı. İlk kez gördüğü Ankara, Paris'ten sonra ona küçük bir taşra kasabası gibi geldi. Yine de başkenti sevimli buldu. Paris'ten milli duyguları kabarmış olarak dönmüş, kendini beğenmiş, Fransızları sevmemişti. Hiram Abbas'ın Ankara'ya adım attığı günlerde Türk dışişleri Fransızları memnun edecek bir tavır aldı. 4 Ekim 1953 tarihinde Türk-Fransız görüşmeleri sonucunda yayınlanan bildiride, Türk hükümeti Kuzey Afrika, Tunus, Cezayir ve Fas'taki milliyetçilik hareketlerini bastırmayı amaçlayan Fransız politikasını desteklediğini açıkladı. Türkiye'nin Fransızları desteklemesinde görüşmelerden önce Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı John Foster Dulles'ın rolü büyüktü. O yıllarda müttefikler için Amerikalı kardeş Dulles'ların sözleri birer emirdi sanki. Soğuk Savaşı başlatan Amerikan diplomasisini ağabey John Foster yönetirken kardeşi Alan Welch Dulles da CIA'nın başına getirilmişti. Ve 1961'e kadar 8 yıl orada kalacaktı. Şiddetli anti-komünist olan her iki kardeş de hukukçuydu. Ve bir yandan ABD'nin politikalarını yönetirken bir yandan da Rockefeller'ın petrol şirketlerinin avukatlığını yapıyorlardı. Dünyadaki anti-komünist cephenin bir numaralı finansörü Rockefeller Vakfı'ydı. Üniversite günleri. Ağzından piposunu eksik etmeyen, saçlarını kısacık kestirmiş, daima meşin kısa siyah ceket içine V yakalı kazak giyen, yumurta topuklu ayakkabılardan vazgeçmeyen orta boylu Hiram Abbas, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde herkesin dikkatini çekiyordu. SBF'de çeşitli öğrenci grupları vardı. Hiram Abbas İstanbullular grubu içindeydi. En havalı gruptular. Anadolu'dan gelen öğrencileri taşralı bulup konuşmuyorlardı bile. İstanbullular arasında da bölünmeler vardı. Hiram Abbas daha çok Kel Aydemir, Pablo Selim, Kompas Güngör, Sahtekar Şükrü, Harlem Erol, Canlı Turgut, İhtiyar Çetin Birmek, Boksör Sami gibi arkadaşlarıyla birlikte olurdu. O zamanlar siyasalda kız öğrenci çok azdı. Hiram Abbas'ın sınıfında hemen hemen hiç kız yoktu. Daha küçük sınıflardaki kızlar da genellikle İstanbul'daki Notre Dame de Sion rahibi okulundan veya Arnavutköy Kız Koleji'nden geliyorlardı. Batı kültürüyle eğitim gördükleri ve yabancı dil bildiklerinden hariciyeci olmak için SBF'yi tercih etmişlerdi. Betin, Birsen, Filiz, Sevil, Samuray, Günay ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun kızı Sevin. Hiram Abbas ve arkadaşları yeni keşfettikleri büyük sinemanın üstündeki madamın yerinde pipoları eşliğinde kafe glass içmeyi seviyorlardı. Para harcamaktan hoşlanıyorlardı, arkadaşlarına karşı cömertti. Birçokları kantinde yerken Hiram Abbas o günlere göre pahalı sayılabilecek Cebeci'deki Şölen lokantasında yemek yiyordu. Çoğu arkadaşı yurtta kalırken o ev yaşantısını seçmişti. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin yakınındaki dairesi 8 katlı bir apartmanın 2 odalı çatı katıydı. Üniversite hayatı boyunca bu çatı katını hiç değiştirmedi. Bu bekar evinde çoğu zaman yalnız kalırdı. Ancak arkadaşlarıyla paylaştığı da olurdu. Basketçi Yılmaz Gündüz ve sahtekar Şükrü Esirci, Hiram Abbas'ın evini sık sık kullanan iki yakın arkadaşıydı. Kızlı erkekli partiler içinde kullanırdı evi. Hiram Abbas'ın bu işler için dayısının Gölbaşı sinemasının yanındaki evini kullandığı da olurdu. Hiram Abbas'ı müzik kulağı ve sesi kötüydü. Şarkıları çok kötü söylüyordu. Sınıf arkadaşı İhtiyar Çetin Birmek ise klasik müzik meraklısıydı ve sesi de iyiydi. Arkadaşları muziplik olsun diye sık sık aralarında şarkı yarışması yaparlardı. Jüri ise her seferinde aynıydı. Kel Aydemir, Tavuk Kaya, Piç Kaya, Kompas Güngör, Piç Bülent, Canlı Turgut, Harrov Kemal. Arkadaşları sırf İhtiyar Çetin'i kızdırmak için her seferinde kötü sesli Hiram Abbas'ı birinci seçiyordu. İhtiyar Çetin ise her yarışma sonrası arkadaşlarına ateş püskürüyordu. Siyasalda herkesin bir lakabı vardı. Arkadaşları Hiram Abbas'a önceleri davul diyorlardı. Çok palavra atanlara böyle denirdi. Ancak kısa zaman sonra davul lakabının yerini boksör Hiram aldı. Herkesle şakalaşmayı seven Hiram Abbas çocuksu yüz ifadesiyle arkadaşlarına sevimli ve yumuşak bir insan olarak geliyordu. Hatta sınıf arkadaşlarından Mehmet Ali Kışlalan'ın ona bazen lokum diye hitap ettiği bile oluyordu. Ama herkes biliyordu ki bu sevimli adam sinirlendiğinde bambaşka bir insan haline geliyor, kendisine hakim olamıyor ve gözü hiçbir şey görmüyordu. Üstelik sinirlendiğinde ses tonu bile değişiyor, cırtlak çıkan sesiyle ürkütücü bir kişiliğe bürünüyordu. Hırçındı ve sık sık kavga ediyordu, yumruklarını ring dışında kullanmaya devam ediyordu. Özellikle Mülkiye Harbi arasındaki basketbol maçlarında. O zamanlar Ankara'daki basketbol müsabakalarında en kıyasıya rekabet başkentin en güçlü iki takımı olan Mülkiye, SBF ile Harbiye, Kara Harp Okulu maçlarında yaşanırdı. Ankara 19 Mayıs salonunun yanındaki spor salonu inşaat halindeydi. Bu salon bittikten bir yıl sonra çöktü. Bereket versin o sırada içinde müsabaka yapılmıyordu. Can kaybı olmadı. Daha sonra aynı yere bugün kullanımda olan salon yapıldı. Henüz büyük bir spor salonu bulunmadığından maçlar Mülkiye'nin küçük salonunda yapılırdı. Seyirci kapasitesi sınırlı olan salonun üst kısmında seyirciler maçı balkon kenarlarından sarkarak izlerlerken saha kenarına kadar uzatılmış sıralarında oturan seyircilerden salonun bir yanını dolduran üniformalı harbiyeliyle karşı tarafta sivil giysileriyle yer alan Mülkiyeliler birbirlerinden kolayca ayırt edilirdi. Maç öncesi bir tarafın yaşa var ol Harbiye, karşı tarafın ey vatan gözyaşların dinsin diye kendi marşlarını avaz avaz söylemeleriyle başlayan gerginlik maç boyunca sürerdi. Harbiyeliler mülkiyelileri kızdırmak için Kel Orhan, mülkiye kaptanı Orhan Girgin'in saçları seyrek olduğundan diye tempolu tezahüratla bulunurken, mülkiyeliler de onlara karga yalım, Harbiye kaptanı Mehmet Ali yalım kemerli burunlu olduğundan şeklinde karşılık verirlerdi. Bu maçların sonunda bazen büyük kavgalar çıktığı da oluyordu. Salon dışına da taşarak sokaklarda devam eden bu kavgaların başrolünde de her zaman boksör Hiram olurdu. Basket maçı kavgalarının en büyüğünü boksör Sami Onaran kitabın yazarlarını anlattı. Harbiye Mülkiye basket maçlarından birinde kavga çıkınca hakem maçı tatil edip salonu boşalttırdı. Polis girişi tutmuştu. Harbiyelileri uzaklaştırana kadar içeridekileri dışarı bırakmadı. Bu arada salonun penceresinden arka bahçede harbiyelilerin bizden tek kalan bir kişiyi aralarına alıp dövdüklerini gördük. Dövülen Altay Gökakın'dı. Çelişkiye bakın ki babası 2. Ordu Komutanı Gökakın Paşa'ydı. Ben, Hiram, vücutçu birkaç kişi, mesela Hava Kuvvetleri Komutanı İrfan Tansel'in oğlu Mete Tansel pencereden atlayıp kavgaya girdik. Çok uzun süre dövüştük. Başıma gelen bir taşla bayılmışım. Sağ kaşın üzerindeki eski bir yara izini göstererek izi hala duruyor. Hiram'ın başına da taş gelmiş. O kadar çok dövüşmüşüz ki birkaç gün ağrıdan yumruklarımı sıkamadım. O gün kavga ettiğimiz harbiyelilerden askeri ateşi olmuş biriyle ileriki yıllarda meslek hayatında karşılaştık. Çok seviştik. Bu kitabın yazarlarından Doğan Yurdakul o yıllarda henüz ortaokul öğrencisiydi. Ama küçük bir basketçi olarak bu maçları kaçırmazdı. Bir maçtan sonra salonda çıkan kavgayı balkondan izlerken bir mülkiyelinin üstüne gelen harbiyelileri yumruklarıyla yere düşürdüğünü görmüş ve bunun kim olduğunu sorunca çevresindekilerden o meşhur boksör Hiram yanıtını almıştı. Doğan Yurdakul Hiram Abbas'ın adını ilk kez orada duymuştu. Vali olmak istiyordu. O dönemlerde üniversiteli gençler kollarının altına kitap alarak dolaşırlardı. Okumak veya okuduğunu arkadaşlarına hissettirmek önemliydi. Ancak Hiram Abbas'ın hiç öyle kaygıları yoktu. Okumayı sevmiyordu. Gençler o yıllarda siyasetle çok yakından ilgili değillerdi. Bazıları İnönücü, bazıları ise Menderesçiydi. Hepsi o kadar. faşizm, komünizm gibi siyasal terminolojiler yoktu henüz dillerinde. Ancak Hiram Abbas arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde antikomünist olduğunu sık sık vurguluyordu. Dünyada tek başıma kalsam da yine de komünistlerle savaşırım. Ve bir gün okulda bir dedikodu yayıldı. Boksör Hiram'ın tabancası var. Duyanlar kulaklarına inanamadılar. Çünkü çiçek çocuklarının yeni yeni dünya sahnesine çıkmaya başladığı günlerdi o günler. Dünya gençliğinin sevgi ve kardeşlikten bahsedip savaşa karşı çıktığı o dönemde Hiram Abbas'ın tabancasının olması arkadaşlarını çok şaşırtmıştı. Hiram Abbas'ın nefret ettiği komünistler o günlerde Sansaryan'da işkenceli sorgulamalardan geçirilip sanık sandalyelerine oturtulmuşlardı. Aralarında Şefik Hüsnü, Zeki Baştımar gibi isimlerin bulunduğu 167 solcunun yargılandığı dava 15 Ekim 1953'te başlamıştı. Davanın biri bitmeden diğeri açılıyor ancak komünistler yılmak nedir bilmiyorlardı. Onca işkenceden geçen Hikmet Kıvılcımlı ve 12 arkadaşı Vatan Partisi'ni kurmak için İstanbul Valiliğine başvuruyorlardı. Hiram Abbas vali olmak istiyordu. Siyasal bilgiler öğrencileri 3. sınıfta bölüm tercihi yapmaları gerekiyordu. 3 bölüm vardı. İdari, mali ve siyasi şubeler. Maliyeci olmak isteyenler mali şubeyi seçiyorlardı. İdari şubeden mezun olanlar kaymakam, emniyet müdürü, vali oluyordu. Hariciyeci yetiştiren siyasi şubeye girmek isteyenlerin ise yabancı dil sınavından geçmeleri gerekiyordu. Hiram Abbas yabancı dil bildiği halde bu sınava girmedi. Vali olmak için idari şubeyi seçti. 6-7 Eylül olayları. Selanik Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan Batı Trakya Türklerinden 21 yaşındaki Oktay Engin ise bombayı attığı 5 Eylül 1955 tarihinde bir gün Nevşehir valisi olacağını bilmiyordu. 25 Temmuz 1955, Yunanistan Birleşmiş Milletler'den Kıbrıs konusunu gündeme almasını isteyerek adadaki sorunu uluslararası platforma taşıdı. 29 Ağustos'ta Kıbrıs sorununu görüşmek üzere Londra konferansı düzenlendi. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Milli Savunma Bakanı Ethem Menderes ve 3 general ile diplomatlardan oluşan bir heyet temsil ediyordu. Anlaşma sağlanamadı. Bir hafta sonra 5 Eylül 1955'te Atatürk'ün Selanik'teki evine bomba atıldı. Bomba olayı DP milletvekili Mithat Peri'nin Express gazetesinde özel bir baskıyla manşet yapılarak kamuoyuna duyuruldu. Atamızın evine bomba.